Ayrım 3. Beyaz Aslan. Henning Mankell. Sayfa 34. Saat 4.30'da merkezde, Björk'un bürosunda toplandılar. Martinson kanepede oturuyor, Swedberg de duvara yaslanmış duruyordu. Her zamanki gibi elini sanki bir tel saç bulacakmışçasına kel kafasında dolaştırıp duruyordu. Wallander tahta bir sandalyeye oturmuştu. Björk masasında telefonda konuşuyordu. Sonunda telefonu kapattı, santralı arayarak Robert Åkerblom'un dışında hiç kimsenin telefonunu bağlamamasını söyledi. ''Ne kadar yol aldık?'' diye sordu Björk. ''Nereden başlayacağız?'' ''Doğrusu ben bir arpa boyu bile yol alamadım.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Swedberg ile Martinson'a gerekli bilgiyi verdim.'' dedi Björk. ''Kadının arabasını arıyoruz. Bu olayın ciddi olduğunu düşünüyoruz.'' ''Düşünüyor musunuz?'' dedi Wallander. ''Bu olay ciddi. Eğer bir kaza olsaydı şimdiye dek çoktan duyardık ama duymadık. Bu da bizim bir cinayetle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Ben kadının öldüğüne inanıyorum.'' Martinson soru sormaya başlayınca Wallander onu yarıda keserek o gün öğleden sonra yaptıklarını anlattı. Meslektaşlarına neden Louise'in öldüğüne inandığını açıklamak zorundaydı. Louise Åkerblom gibi biri ailesini isteyerek terk etmezdi. Telesekretere saat 5'te evde olacağı mesajını bırakmasına karşın mutlaka biri ya da bir şey onun eve gitmesini engellemişti.
''Oldukça tuhaf'' dedi Björk,
Wallander sözünü tamamladığında. ''Emlakçı kilise üyesi, anne sadık bir eş'' dedi Martinson. ''Belki de tüm bunlar ona birden çok fazla geldi. Pasta alıp eve gidecekken birden direksiyonu kırıp Kopenhag'a gitmeye karar vermiş olamaz mı?''
''Arabayı bulmak zorundayız'' dedi Swedberg. ''Arabayı bulmadan hiçbir yere varamayız.''
''Önce o satılık evi bulmalıyız'' dedi Wallander. ''Robert Åkerblom aramadı mı?'' ''Aramamıştı. Eğer Louise Krageholm'daki evi görmeye gerçekten gitmişse, onu ya da cesedini buluncaya değin izini sürebiliriz.'' ''Peters'la Noren Krageholm'ün ara sokaklarını arıyorlar'' dedi Björk. ''Toyota Corolla'yı bulamadılar ama onun yerine çalıntı bir kamyon bulmuşlar.'' Wallander telesekreterin bandını çıkardı cebinden. Teybe yerleştirdiler. Masanın yanına yaklaşarak Louise Åkerblom'un sesini dinlediler. ''Bantı incelemeliyiz'' dedi Wallander. ''Teknik servisin bir şey bulabileceğini sanmıyorum ama yine de incelemeliyiz.''
''Bir şey kesin'' dedi Martinson. ''Bu mesajı bıraktığında ne tehdit ne de baskı altındaydı. Korkmuyor ve endişe içinde değildi. Mutsuz ya da çaresiz de değildi.''
''Bu da mutlaka olağan dışı bir şeylerin olduğunu gösteriyor'' dedi Wallander. ''Saat 3 ile 5 arasında Skrup, Krageholm ve Ystad arasında 3 gün önce.''
''Ne giymişti?'' diye sordu Björk.
Wallander bu en temel soruyu kadının kocasına sormayı unuttuğunu şaşkınlıkla fark etti. Sormayı unuttuğunu söyledi.
''Ben yine de bu kaybolma olayının bir açıklaması olduğunu düşünüyorum'' dedi Martinson düşünceli bir sesle. ''Senin de söylediğin gibi Kurt, bu kadın öyle kendi özgür iradesiyle ortadan kaybolacak tipte biri değil. Ama her şeye karşın tecavüz ve cinayetle çok sık karşılaşmıyoruz. Bence her zamanki yolu izlemeliyiz. Paniğe kapılmayalım.''
''Paniğe kapıldığım yok'' dedi Wallander öfkelendiğini hissederek. ''Bence elde edilen bulgular olayın içeriğini belli ediyor.'' Björk söze karışmak üzere ağzını açtığında telefon çaldı.
''Telefon bağlamamasını söylemiştim'' dedi Björk.
Wallander telaşla elini telefona uzattı.
''Robert Åkerblom arıyor olabilir'' dedi. ''Onunla benim konuşmam galiba daha iyi olacak.''
Ahizeyi kaldırıp adını söyledi.
''Ben Robert Åkerblom. Louise'i buldunuz mu?''
''Hayır'' dedi Wallander. ''Henüz bulamadık.''
''Az önce Dul Hanım aradı'' dedi Robert Åkerblom. ''Evinin adresini verdi. Ben oraya gidiyorum.''
Wallander bir an düşündü.
''Ben de sizinle geleyim'' dedi. ''Böylesi çok daha iyi. Az sonra orada olurum. Adresin kopyasını alabilir misiniz? 5 tane yeter.''
''Peki'' dedi Robert Åkerblom. Wallander dindar insanların yasalara ne kadar çabuk boyun eğdiklerini, otorite karşısında ne denli yumuşak başlı olabildiklerini düşündü. Bununla birlikte hiç kimse Robert Åkerblom'un karısını aramaya tek başına gitmesine karşı çıkmamıştı. Wallander ahizeyi yerine koydu.
''Elimizde adres var'' dedi. ''İki arabayla işe başlayalım. Robert Åkerblom da gelmek istiyor. Onu benim arabaya alırım.''
''Birkaç tane de polis arabasının da gelmesi gerekmez mi?'' dedi Martinson. Gerekseydi bunu söylerdim dedi Wallander. Önce adrese bakalım ve bir plan yapalım. Sonra elimizdeki her olanağı kullanırız.
Bir şey olursa beni ara dedi Björk. Ya evdeyim ya da burada.
Wallander koşar adımlarla koridora çıktı. Acelesi vardı. Louis Akerblom'un yaşayıp yaşamadığından emin olmak zorundaydı. Robert Akerblom'un kadının verdiği adrese göre çizdiği haritayı alarak Wallander'in arabasına bindiler. E14 karayoluna çıkalım dedi Swedberg. Katzlöza ve Kade Gölü çıkışına dek gidelim. Sonra Nikarp'tan sola dönelim. Sonra da tozlu ve bozuk yolu buluncaya dek gidelim.
Dur bir dakika dedi Wallander. Sen olsaydın Skorup'ta hangi yolu izlerdin?
Birçok seçenek vardı. Kısa bir tartışmadan sonra Wallander Robert Akerblom'a döndü.
Siz ne dersiniz diye sordu.
Bence Louis arka sokaklardan gitmiştir diye cevap verdi hiç duraksamadan. E14'teki trafikten hiç hoşlanmaz. Bana kalırsa Swaneholm ve Brodda yolundan gitmiştir.
Acelesi olsa bile mi? Saat 5'te evde olmak istemesine karşın mı?
Evet dedi Robert Akerblom. Wallander Martinson'la Swedberg'e siz o yoldan gidin dedi. Biz de doğruca eve gideceğiz. Gerekirse birbirimizi araç telefonundan ararız. Yistad'ın dışına çıktılar. Wallander Martinson'la Swedberg'in yolları daha uzun olduğu için geçmeleri için sağa çekilip yol verdi. Robert Akerblom gözlerini yoldan ayırmadan oturuyordu. Ellerini ne yapacağını bilemez bir halde endişeli bir tavırla ovuşturup duruyordu. Wallander Akerblom'un gerginliğini hissedebiliyordu. Acaba ne bulacaklardı? Kade Gölü çıkışına yaklaştıklarında frene basarak arabayı yavaşlattı. Arkasındaki kamyonun geçmesi için sağa çekildi. 2 yıl önce bir sabah çiftlikte çiftçiyle karısı dövülerek öldürüldüğünde de bu yoldan geçtiğini hatırladı birden. Bu anıyı kafasından uzaklaştırmak için başını hafifçe salladı. Ve geçen yıl ölen meslektaşı Rydberg'i düşünmeye başladı. Sıra dışı bir olayla her karşılaştığında Wallander eski arkadaşı Rydberg'in öğütlerini ve deneyimlerini özler dururdu. Şu bizim ülkemizde neler oluyor diye sordu kendi kendine. Eski hırsızlarla sahtekarlar nereye gittiler? Bu anlamsız şiddet nereden kaynaklanıyor? Akerblom'un çizdiği harita vitesin üstünde duruyordu.
Doğru yolda mıyız diye sordu arabanın içindeki yoğun sessizliği bozmak amacıyla.
Evet diye yanıtladı Robert Akerblom gözlerini yoldan ayırmayarak. Bundan sonraki tepeyi geçtikten hemen sonra sola döneceğiz. Krageholm ormanından geçtiler. Göl ağaçların arasında sol tarafta kalmıştı. Wallander arabayı yavaşlattı. Sapağı aramaya başladılar. Sapağı ilk gören Robert Akerblom oldu. Wallander sapağı geçmişti. Arabayı geri vitese taktı. Sapağa yaklaşınca durdurdu.
''Siz arabada kalın.'' dedi. ''Ben çevreye bir bakmak istiyorum.''
Bozuk yolu kesen sapak az ilerilerindeydi. Wallander yere çömelerek tekerlek izlerini bulmaya çalıştı. Robert Akerblom'un gözlerini ensesinde hissediyordu. Arabaya geri dönerek Martinson'la Swedberg'i aradı. Skorup'taydılar.
''Bozuk yolun başındayız.'' dedi Wallander. ''Bu yola girdiğinizde dikkatli olun. Tekerlek izlerini bozmayın.''
''Tamam.'' dedi Swedberg. ''Geliyoruz.''
Wallander arabayı dikkatle yola çıkardı. İki araba diye geçirdi içinden. Ya da aynı araba gelmiş ve geri dönmüş. Çamurlu ve bozuk yolda sallanarak ilerlediler. Satılık evin bu yoldan 1 kilometre uzakta olması gerekiyordu. Wallander haritada satılık evin adının huzur olarak belirtildiğini gördü. 3 kilometre sonra tekerlek izleri azalmıştı. Robert Akerblom önce haritaya sonra Wallander'e şaşkınlıkla baktı.
''Yanlış yoldayız.'' dedi Wallander. ''Evi görmeden geçemezdik. Yolun hemen sağında olmalı. Haydi geri dönelim.''
Ana yola çıktıklarında Wallander arabayı iyice yavaşlattı ve yaklaşık 500 metre kadar gittikten sonra karşılarına bir sapak çıktı. Wallander burada da incelemesini yineledi. Diğer yolun tersine burada birçok kamyon lastiği izi vardı. Bu izler üst üsteydi. Yol ayrıca sık kullanılan ve bakımı daha sık yapılan bir yol izlenimini veriyordu. Ne var ki burada da aradıkları evi bulamadılar. Ağaçların arasından bir an için gözlerine bir çiftlik evi ilişti. Ama bu ellerindeki tanıma hiç uymadığından durmadılar.
4 kilometre gittikten sonra Wallander arabayı durdurdu. ''Bayan Valli'nin telefonu var mı yanınızda?'' diye sordu. ''Bana kalırsa bu kadının yön kavramı ya gelişmemiş ya da hiç yok.''
Robert Ackerblom başını onaylarcasına sallayarak iç ceketinin cebinden küçük bir telefon defteri çıkardı. Defterin içindeki melek şeklindeki sayfa işaretleyicisi Wallander'in dikkatini çekti.
''Arayın onu'' dedi Wallander. ''Kaybolduğunuzu söyleyin, adresini yeniden vermesini isteyin.''
Telefon bir süre çaldıktan sonra açıldı. Bayan Valli'nin sapağa kaç kilometre olduğunu bilmediği anlaşıldı.
''Başka somut bir işaret vermesini söyleyin,'' dedi Wallander. ''Nereden sapacağımızı gösteren bir şey olmalı. Eğer yoksa onu buraya aldırtalım.''
Wallander, Robert Ackerblom'un Bayan Valli'ninle konuşmasını bekledi.
''Meşe ağacı,'' dedi Robert Ackerblom. ''Ağaca gelmeden sapacağız.''
Bir ya da iki kilometre gittikten sonra meşe ağacını gördüler. Burada sağda sapış vardı. Wallander diğer arabayı arayarak onlara eve nasıl geleceklerini anlattı. Sonra da tekerlek izleri aramaya koyuldu. Ama bu yolun uzun bir süreden beri kullanılmadığı anlaşılıyordu. Tek bir iz bile yoktu. Ya da izler yağmurla birlikte yok olup gitmişti. Yine de düş kırıklığına kapılmaktan kendini alamadı. Ev daha önce de söylendiği gibi yoldan bir kilometre içerideydi. Arabayı durdurup dışarı çıktılar. Yağmur başlamıştı. Rüzgarda olanca hızıyla esiyordu. Birden Robert Ackerblom karısının adını seslenerek eve doğru koşmaya başladı. Wallander arabanın yanında kaldı. Aslında her şey o denli çabuk olmuştu ki Wallander'in bir şey yapmasına olanak yoktu. Robert Ackerblom evin arka tarafında gözden kaybolunca arkasından gitti. Bir yandan araba burada da yok diye geçiriyordu içinden. Ne araba ne de Louis Ackerblom. Wallander Robert Ackerblom evin arkasındaki pencereye bir taş atmak üzereyken hemen yaklaşıp adamın kolunu tuttu.
''Bu iyi bir fikir değil.'' dedi.
''Ama Louis içeride olabilir.'' diye aykırdı Robert Ackerblom.
''Evin anahtarlarını almadığını söylemiştiniz ya.'' dedi Wallander. ''Şu taşı bırakın da gidip kapının zorlanıp zorlanmadığına bakalım. Ama karınızın burada olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.''
Robert Ackerblom birden yere yığıldı.
''Louis nerede?'' diye ıçkırdı. ''Neler oluyor?''
Wallander güçlükle yutkundu. Ne söyleyeceğini kestiremiyordu. Sonra genç adamın ayağa kalkmasına yardım ederek ''Burada oturmanızın ve çaresizlikle kıvranmanızın size bir yararı olmayacak.'' dedi. ''Haydi çevreye bir göz atalım.''
Evin ne arka ne de ön kapısı zorlanmamıştı. Perdesiz camlardan içeri baktıklarında boş odaların dışında görünen hiçbir şey yoktu. Martinson'la Swedberg geldiğinde artık araştıracak bir şey olmadığına karar vermişlerdi.
''Bir şey yok.'' dedi Wallander.
Aynı anda da Robert Ackerblom'un göremeyeceği şekilde işaret parmağını dudağına götürdü. Swedberg'le Martinson'un soru sormaya başlamalarını istemiyordu. Louis Ackerblom'un bu eve kadar bile gelemediğini düşünüyor, bunu da genç adamın yanında söylemek istemiyordu.
''Bizim de vereceğimiz bir rapor yok.'' dedi Martinson. ''Arabayı da bulamadık.''
Wallander saatine baktı. 6:10 geçiyordu. Robert Ackerblom'a dönerek gülümsemeye çalıştı.
''Bence şu anda yapmanız gereken en iyi şey eve kızlarınızın yanına dönmek olacak.'' dedi. ''Swedberg sizi eve götürür. Biz de sistemli bir şekilde araştırmamızı sürdüreceğiz. Endişelenmemeye çalışın. Karınızı bulacağız.''
''Öldü o.'' diye fısıldadı Robert Ackerblom. ''Öldü ve bir daha geri gelmeyecek.''
Üç polis bu sözlere karşılık vermedi. Bir süre sonra... Hayır dedi Wallander. Böylesine kötü bir şeyi düşünmemizi gerektirecek bir kanıt yok elimizde. Swedberg şimdi sizi evinize götürsün. Sizi daha sonra ararım, söz veriyorum. Swedberg ile Robert Ackerblom arabaya binip oradan uzaklaştılar.
Artık gerçek araştırmaya başlayabiliriz dedi Wallander kararlı bir sesle. İçindeki tedirginliğin giderek arttığını hissediyordu.
Wallander'in arabasına geçip oturdular. Wallander Björk'e telefon ederek ellerindeki tüm personelin araçlarına binip bulundukları yere gelmelerini istedi. Bu arada da Martinson evin çevresindeki yolların en iyi ve en hızlı bir şekilde nasıl araştırılacağının planını yapmaya başlamıştı.
Hava kararıncaya dek arayacağız dedi Wallander. Eğer bu akşam bir şey bulamazsak yarın sabah şafakla birlikte yeniden aramaya başlarız. Orduyla da bağlantı kursan iyi olacak. O zaman daha yoğun bir araştırma yapabiliriz.
Köpekler dedi Martinson. Bu akşam köpeklere gereksinimimiz var.
Björk olay yerine gelmeye ve sorumluluğu üstlenmeye söz verdi. Martinson'la Wallander bakıştılar.
Wallander ne düşünüyorsun diye sordu.
Bence kadın buraya hiç gelmedi diye cevap verdi Martinson. Buraya yakın bir yere ya da oldukça uzak başka bir yere gitmiş olabilir. Ne olduğunu bilemiyorum ama öncelikle kadının arabasını bulmamız gerekiyor. Araştırmaya buradan başlamakla doğru yapıyoruz. Arabayı ya da kadını birileri mutlaka görmüş olmalı. Evlerin kapılarını çalmaya başlamalıyız. Björk yarın bir basın toplantısı yapmalı. Bu olayı çok ciddi değerlendirdiğimizin bilinmesinde yarar var.
Ne olmuş olabilir diye sordu Wallander.
Aklımızdan bile geçirmememiz gereken bir şey diye karşılık verdi Martinson.
Tam o sırada yağmur başladı. Arabanın camları sırılsıklam olmuştu.
Wallander lanet olsun diye söylendi.
Evet dedi Martinson, haklısın. Neredeyse gece yarısı olacaktı. Yorgun ve perişan polisler hala Louis Ackerblom'un büyük bir olasılıkla hiç görmediği evin önündeki taşlı yolda toplanmışlardı. Ne lacivert arabanın ne de Louis Ackerblom'un izine rastlamışlardı. İki geyik cesedinden başka bir şey bulamamışlardı. Ve bir polis arabası meşe ağacının yanındaki diğer polislerin yanına giderken az kalsın bir Mercedes'e çarpıyordu. Björk herkese teşekkür etti. Wallander'in polislerin eve gönderilmeleri ve ertesi sabah 6'da araştırmanın yeniden başlamasına ilişkin önerisini kabul etmişti. Oradan en son ayrılan Wallander oldu. Yeast'a doğru yola koyulmadan önce Robert Ackerblom'u araç telefonundan arayarak yeni bir şey bulmadıklarını haber verdi. Saatin bir hayli geç olmasına karşın Ackerblom Wallander'i evine davet etti. Wallander arabayı çalıştırmadan önce Stockholm'daki kız kardeşini aradı. Kardeşinin geç saatlere kadar oturduğunu bildirdi. Ona babalarının eve gelen yardımcı kadınla evlenmeyi düşündüğünü söyledi. Kız kardeşi bu sözlere kahkahalarla gülünce Wallander çok şaşırdı. Ama kız kardeşi Mayıs ayının başlarında Scania'ya geleceğine söz verince Wallander derin bir soluk aldı. Telefonu yerine koyarak Yeast'a doğru yola koyuldu. Yağmur olanca hızıyla yağıyordu. Robert Ackerblom'un evine doğru sürdü arabasını. Evin alt katında ışık yanıyordu. Bu evin çevredeki diğer evlerden hiçbir farkı yoktu. Arabadan inmeden önce arkasına yaslanarak gözlerini kapadı. Louis Ackerblom o eve kadar gidemedi bile diye geçirdi içinden. Peki yolda başına ne gelmişti? Bu olayda anlaşılmayan birçok şey vardı. Anlayamıyorum diye mırıldandı.
Dördüncü kısım. Kurt Wallander'in başucundaki saat 5'e çeyrek kala çaldı. Homurdanarak yüzünü yastığıyla örttü. Hiç uyumadım diye geçirdi içinden. Eve geldiklerinde iş yerinde olan biteni bir kenara atabilen polislerden biri niye olamıyorum? Kalkmadı ve bir gece önce Robert Ackerblom'un evine yaptığı kısa ziyareti düşünmeye başladı. Genç adamın acı içindeki gözlerine bakıp da karısını henüz bulamadıklarını söylemek gerçek bir işkence olmuştu. Kurt Wallander bu ziyareti elinden geldiğince kısa kesmiş ve yolda evine dönerken kendini çok kötü hissetmişti. Eve gelince de hemen yatmış ama son derece yorgun ve bitkin olmasına karşın 3'e çeyrek kalaya kadar bir türlü uyuyamamıştı.
Onu bulmak zorundayız diye geçirdi içinden hemen şimdi. Yakında canlı ya da ölü. Onu mutlaka bulmalıyız.
Ertesi sabah araştırma başlar başlamaz Robert Ackerblom'u arayacağına söz vermişti. Louis Ackerblom'un nasıl bir insan olduğunu iyice anlayabilmek için genç kadının kişisel eşyalarını incelemek zorunda kalacağını düşünüyordu. Genç kadının ortadan kaybolmasının oldukça garip bir nedeni olduğunu hissediyordu. Aslında her kayıpta garip koşullar söz konusu olurdu. Ama bu olayda Wallander'in yaşadığı birçok deneyimden çok daha farklı bir şeyler vardı. Bunların ne olduğunu bir an önce öğrenmek zorundaydı. Wallander kendini zorlayarak yataktan kalktı. Kahve makinesini çalıştırdı ve radyoyu açmak için salona gitti.
Evine hırsız girdiğini hatırlayınca küfrederek vazgeçti. Henüz hiç kimsenin bu hırsızlık olayını araştırmaya başlamadığını hatırladı. Duş yaptı, giyindi, kahvesini içti. Dışarıdaki hava neşelenmesine neden olacak gibi değildi. Sağanak yağmur yağıyor ve rüzgar olanca şiddetiyle esiyordu. Bu havada cinayet araştırması yapmak da çok zordu. Gün boyunca yağmurun altında Krageholm'de sokak sokak dolaşmak hiç hoş olmayacaktı. Ama bu da Björk'ün sorunuydu doğrusu. Wallander'in görevi ise Louis Akerblom'un özel eşyalarını araştırmak olacaktı. Arabasına binerek meşe ağacının bulunduğu yere doğru yola koyuldu. Gittiğinde Björk'ün sabırsız adımlarla volta attığını gördü.
''Ne berbat bir hava'' dedi. ''Neden birini aramaya çıksak hep yağmur yağar?''
''Hıı'' dedi Wallander, ''garip doğrusu.''
''Albay Hernberg'le konuştum.'' diye devam etti Björk. ''Saat 7'de 2 otobüs dolusu asker yollayacak buraya. Biz işimize başlayabiliriz. Martinson tüm hazırlıkları tamamladı.''
Wallander başını onaylarcasına salladı. Martinson araştırma işinde her zaman çok başarılıydı.
''Saat 10'da basın toplantısı var.'' diye sürdürdü Björk. ''Orada olabilirsen çok yararlı olur. O zamana kadar da Louis'in bir fotoğrafı elimize geçmiş olur.''
Wallander yanındaki resmi uzattı. Björk, Louis Akerblom'un resmini inceledi.
''Hoş kadınmış.'' dedi. ''Umarım onu canlı buluruz. Bu son çekilmiş resmi mi?''
''Kocası öyle olduğunu söyledi.'' Björk fotoğrafı yağmurluğunun cebindeki plastik cüzdanının içine koydu.
''Ben onların evine gidiyorum.'' dedi Wallander. ''Bana orada daha çok gereksinimleri var.''
Björk başını evetlercesine salladı. Wallander arabasını doğru yürürken Björk uzanıp kolunu tuttu.
''Ne düşünüyorsun?'' diye sordu. ''Öldü mü? Bu olayın arkasında bir cinayet olabilir mi?''
''Başka bir şey olabileceğini sanmıyorum.'' dedi Wallander. ''Tabii bir yerlerde kaza geçirip yaralı bir halde acı içinde yatıyor değilse, ama sanmıyorum.''
''Çok kötü.'' dedi Björk. ''Çok kötü.''
Wallander arabasına binerek Yistat'a geri döndü. Denizin rengi griye dönüşmüştü. Akarvagen'deki evden içeri girdiğinde iki küçük kız çocuğunun gözlerini iri iri açarak ona baktıklarını gördü. ''Senin polis olduğunu söyledim onlara.'' dedi Robert Akerblom. ''Annelerinin kaybolduğunu ve senin onu aradığını biliyorlar.'' Wallander boğazına tıkanan yumruya karşın başını sallayarak gülümsemeye çalıştı.
''Benim adım Kurt. Sizinki ne?''
''Maria ve Magdalena.'' diye cevap verdi kızlar sırayla.
''Ne güzel adlarınız var.'' dedi Wallander. ''Benim kızımın adı da Linda.''
''Çocukları bugün kız kardeşim yanına alacak.'' dedi Robert Akerblom. ''Kısa bir süre sonra burada olur. Çay içer misiniz?''
''Evet, lütfen.'' dedi Wallander.
Yağmurluğunu asıp ayakkabılarını çıkararak mutfağa gitti. Kızlar kapının eşiğinde durmuş onu izliyorlardı. Wallander nereden başlasam diye düşündü. ''Her çekmeceyi açmam ve her evrakı incelemem gerektiğini anlayabilecek mi?'' O sırada kızların halası gelerek çocukları aldı ve Wallander de çayını bitirmişti.
''Saat 10'da basın toplantısı var.'' dedi. ''Artık eşinizin kaybolduğunu açıklamak zorundayız. Onu görenlerin olup olmadığını araştırmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi bu başka bir şeyi de beraberinde getiriyor. Artık bir cinayet işlendiği olasılığını göz ardı edemeyiz.''
Wallander, Robert Akerblom'un bu sözleri duyunca hıçkırarak ağlayacağını sanmıştı. Ne var ki solgun yüzlü, gözleri balon gibi şişmiş takım elbiseli bu adam o sabah oldukça sakin görünüyordu. Ama yine de her şeye karşın karınızın kaybolmasının mutlaka mantıklı bir açıklaması olduğuna olan inancımızı yitirmemeliyiz.
''Anlıyorum.'' dedi Akerblom. ''Ben de başından beri böyle düşünüyorum.''
Wallander çay fincanını kenara iterek teşekkür edip ayağa kalktı.
''Bilmemiz gereken başka bir şeyler var mı?''
''Hayır.'' diye yanıtladı Robert Akerblom. ''Bu esrar perdesinin bir an önce kalkması gerek.''
''Şimdi birlikte evi gözden geçirelim.'' dedi Wallander. ''Sonra da bizlere bir ipucu verebilecek her şeyi, çekmecelerini, giysilerini, eşyalarını aramak zorundayım. Umarım bunu anlayışla karşılarsınız.''
''Louis çok düzenli bir kadındır.'' dedi Robert Akerblom.
Birlikte üst kata çıktılar. Sonra bodrum katıyla garaja da baktılar. Wallander, Louis Akerblom'un pastel renklerden hoşlandığını fark etmişti. Hiçbir yerde ne koyu renk bir perde ne de örtü vardı.
Evde yaşama sevinci yoktu. Mobilyalar eski ve yeninin karışımıydı. Çayını içerken mutfağın aletlerle dolu olduğunu fark etmişti. Günlük yaşamlarında sofuluğun izleri yoktu. Robert Ackerblom evi dolaşmayı tamamladıklarında, ''Bir süre için büroya dönmeliyim.'' dedi. ''Sizi burada tek başınıza bırakabilir miyim?''
''Elbette.'' diye cevap verdi Wallander. ''Siz dönene dek ben de sorularımı not ederim ya da sizi ararım. Her neyse ben de saat 10'dan önce basın toplantısı için merkeze gideceğim zaten.''
''O zamana kadar ben dönerim.'' dedi Robert Ackerblom.
Wallander yalnız kalınca evi sistemli bir şekilde yeniden incelemeye başladı. Mutfaktaki tüm dolap ve çekmeceleri açtı, buzdolabını ve dondurucuyu inceledi. Bir şey onu çok şaşırtmıştı. Eviye'nin altındaki dolap içki doluydu. Bu da dindar Ackerblom ailesiyle ilgili izlenimine hiç uymuyordu. Mutfaktan oturma odasına geçti. Ama burada da kayda değer bir şey bulamadı. Sonra üst kata çıktı, kızların odasına girmedi. Önce banyoya giderek ilaç şişelerinin etiketlerini okudu. Louise Ackerblom'un ilaçlarını not defterine yazdı. Banyodaki teraziye çıktı, kilosunu öğrenince yüzünü buruşturdu. Sonra da yatak odasına girdi. Kadın giysilerini karıştırmaktan hiç hoşlanmaz, sanki haberi olmadan birinin kendisini izlediği duygusuna kapılırdı. Dolaplardaki tüm ayakkabı kutularıyla torbaların içine baktı. Daha sonra da genç kadının iç çamaşırlarının bulunduğu çekmeceyi açtı. Kendisini şaşırtacak ya da bildiklerinin dışında bir şeyler ifade edebilecek tek bir şey bile bulamamıştı. Yatak odasındaki işleri bitirdikten sonra yatağın kenarına oturarak çevresine bakındı. ''Hiçbir şey yok.'' diye geçirdi içinden. ''Hiçbir şey.'' İçini çekerek yatak odasının yanındaki odaya girdi. Burası çalışma odasıydı. Masanın başına geçip oturarak çekmeceleri teker teker açmaya başladı. Birkaç albümle bazı mektupları buldu. Louise Ackerblom'un gülümsemediği ya da gülmediği tek bir resim bile yoktu. Çekmeceden çıkardıklarını özenle yerine koyup çekmeceyi kapattı ve bir sonrakini açtı. Burada da vergi iadeleri, sigorta poliçeleri, çocukların okullarıyla ilgili bazı kağıtların dışında ilginç bir şey yoktu. Masanın en alt çekmecesini açtığında şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kaldı. Önce çekmecede yalnızca beyaz mektup kağıtlarının bulunduğunu sanmıştı. Kağıtları kaldırdığındaysa eline metal bir nesne değmişti. Nesneyi çekip alarak kaşlarını çattı. Bu bir çift kelepçeydi. Oyuncak değil, gerçek kelepçelerdi, İngiliz yapımı. Kelepçeleri masanın üstüne koydu. Bunların gizemli bir anlamı olmaları gerekmiyor diye geçirdi içinden. Ama özenle saklanmışlar. Ve Robert Ackerblom eğer onların orada olduğunu bilseydi, mutlaka onları oradan alırdı. Çekmeceyi kapatarak kelepçeleri cebine attı. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 46.